Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Müslümanların zaman kavramına bakışını ve idrakini ele alacağız. İstanbul Müftülüğü tarafından yayınlanan Din ve Hayat dergisinin zaman konulu sayısı bu konuya dair birbirinden değerli yazılar ihtiva ediyor. Biz bu yazılardan İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın İbnül Vakt Olmak ya da Anı Yaşamak başlıklı makalesini naklettikten sonra Profesör Doktor Mahmud Erol Kılıç'la zaman kavramı üzerine yapılmış bir mülakata kulak vereceğiz. Ardından atmosfer ve uzay fiziği uzmanı Taşkın Tuna'nın zaman-mekan beraberliği, onu takiben de Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Zehra Gözü Toktam Doğan'ın Zaman Koridorunda Ashab-ı Kehf başlıklı makalesini dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, İbnül Vakt Olmak ya da Anı Yaşamak başlıklı makalesinde Kur'an'da asra, geceye, sabaha, kuşluğa yemin olsun gibi değişik zaman dilimlerine yemin edilerek zamanın önemine dikkat çekilmiştir. Bu yeminler zamanın izzetinin ilahi dille tescilidir. Zaman aslında kulluk ve imtihan gayesiyle yaratılan insanoğlunun ahiret güzergahı üzerinde geçmek zorunda olduğu sanal bir tüneldir diyor. Bakalım daha başka neler söylüyor. Zaman varlık aleminin hızla akıp giden en büyük değeridir. İnsanı ezeliyetten ebediyete, yani zaman ötesi ufka taşır zaman. Zaman alemin varoluşundan sona erişine kadar geçmiş, gelecek ve ikisi arasındaki anlardan ibarettir. Zaman, dehr, vakt ve an gibi kavramlarla da ifade edilir. İnsana verilen ömür sermayesi, ister nefeslerle sınırlı olsun, ister vakitle belirlenmiş olsun, zaman idrakinin cereyan ettiği en önemli alandır. İnsan, hayatı bir zaman ve vakit ölçüsüyle idrak etmektedir. Bu yüzden hayat, zamanı kullanma ve değerlendirme ameliyesi sayılabilir. İnsan, bilincine erdiği andan itibaren elinden süratle kaçarak fanilik tarafına doğru akıp giden zamanı kalıcı şeylerle donatma çabasındadır. Çünkü insan bilir ki kendisi için zaman belirli ama bilinmeyen bir dilimden ibarettir. Bu yüzden zamanın boşa harcanması ya da menfilik girdabında zayi edilmesi en büyük hüsrandır. İslami telakkide boş zaman yoktur. Nitekim Allah Teala, bir işten boşaldığın zaman hemen bir başkasına koyul ve yalnız Rabbine yönel buyurur. Bu ayetin hükmüne göre Müslümanın boş zamanı olmaz ve olmamalıdır. Müslüman zamanını ruhunun ve bedeninin özellik ve ihtiyaçlarına göre doldurur ve en iyi şekilde değerlendirir. Zaman kullanımında ibadet kadar, iş kadar dinlenme ve eğlenmenin de yeri vardır. İbadet ve taatını, iş ve dinlenmesini ayetin sonunda dikkat çekilen, sadece ona yönelme hassasiyetiyle değerlendirebilen insanın boş anı ve atıl zamanı olmaz. Çünkü ibadet, taat ve çalışmaya kuvvet olsun diye istirahat ve dinlenmeye ayrılan zaman boş zaman değildir. Kur'an'da asra, geceye, sabaha, kuşluğa yemin olsun gibi değişik zaman dilimlerine yemin edilerek zamanın önemine dikkat çekilmiştir. Bu yeminler zamanın izzetinin ilahi dille tescilidir. Zaman aslında kulluk ve imtihan gayesiyle yaratılan insanoğlunun ahiret güzergahı üzerinde geçmek zorunda olduğu sanal bir tüneldir. Zaman tüneli insanın kendisinin farkında olmasına yarar. Ahiret bu farkında olma bilinciyle kazanılır. Nitekim Kur'an'da Allah Teala Tekasür suresinin son ayetinde "Sonra o gün size verilen her nimetten sorgulanacaksınız" buyurduktan sonra onu takip eden Asr suresinin ilk ayetinde asra yemin etmektedir. Asr bir zaman dilimidir. Peşi sıra gelen ayette ise insanlığın zararda olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden zaman azizdir, ne kadar çok olursa olsun değerinden bir şey kaybetmez. Aynen su misali. Zaman hayattır, zamanı israf, hayatı israf yani intihardır. Allah Resulü, iki nimet vardır ki insanların çoğu onların kadrini bilmez. Bu iki nimet sıhhat ve boş zamandır buyurur. Medeniyet tarihi yorumcuları medeniyetleri zaman ve mekan medeniyetleri olarak ikiye ayırmaktadır. Mekanı temel alan ve onu merkezine yerleştiren Batı medeniyeti daha çok somut ve sınırlı bir dünya kurmuştur. İslam ise merkezine zamanı alan bir medeniyetin sahibidir. İslam'da her şey zaman önceliklidir. İbadetlerde de, günlük yaşantıda da bu böyledir. İslam'da ibadet, gün ve saatleri, iş ve mesai vakitleri zaman öncelikli olarak programlanmaktadır. Namazda zamandır asıl olan. Namazın vakti girmeden namaza ait mekanın bir esprisi yoktur. Çünkü vakit girince namaz her yerde kılınabilir. Oruç vakit öncelikli, yılın belli bir ayına münhasır ve zaman dilimleriyle belirlenmiş, imsak ile iftar vakitleri arasında bir ibadettir. Mali bir ibadet olan zekat içinde zenginliğin üzerinden bir yıl geçmesi, tekrarı içinde zenginliğin sürmesi gerekmektedir. Yıl geçmeden kişiye tekrar zekat farz olmaz. Hac ise zamanla mekanın eşit ağırlıkta idrak edildiği bir ibadettir. Evet, hac için bir mekan zorunluluğu vardır. Ancak bu mekanda belli bir zamanda vakfe yapılmakla hac tamamlanır. Haccın kazası yoktur. Hatta memleketinden bütün zorluklarını göğüsleyerek hacca çıkan bir kimse, zamanı önemsemeden hareket eder ve Arefe günü Arafat vakfesine yetişemezse hacı olamaz. Ertesi sene tekrar hac etmek zorundadır. Zamanı bu kadar önemseyen bir din, bütün zorlukları yenecek ve irade sahibi, güçlükleri başaracak insanlar yetiştirir. Zaman merkezli medeniyetin önemi buradadır. Kur'an'ın önemine vurgu yaptığı, Hazreti Peygamber'in muhafazasına dikkat çektiği zaman olgusuna irfan ehli ayrı bir önem atfetmektedir. Her şeyden önce irfan ehli anı yaşamaya davet ederler. Arifler geçmiş, hal ve gelecek şeklindeki üçlü zaman algısı yerine tekli zaman algısıyla anı yaşamayı önemser. Dünle avunmak, yarının kaygısına gömülmek yerine anı fırsat bilmeyi tercih ederler ve bunun için İbnül Vakt yani vaktin çocuğu, insanı olmayı tavsiye ederler. İbnül Vakt olmak, zaman bilincine varmak ve anı gereği gibi yaşamaktır. Zamanın çocuğu olmakla zamane çocuğu arasında fark vardır. Zamanın çocuğu, zamanı yönetendir. Zamane çocuğu, zamanın yönetip savurduğu kimsedir. İlk dönemlerden itibaren bu kavramı kullanan irfan ehli, bununla bir vakitte yapılması en uygun olan işi gerçekleştiren ve belli bir zamanda kendisinden isteneni yapmakla meşgul olan kişiyi kastetmişlerdir. Bir de Ebul Vakt vardır ki o da zamanın sahibi demektir. İnsan içinde bulunduğu anın ne kadar farkındaysa o kadar saygındır. Onun her anı biricik olduğu kadar nefsinin her bir anı da biriciktir. Bazı klasik metinlerde nefsin her bir anına nefes yani soluk denir. Buna göre irfan ehline nefes ehli de denir. Çünkü onlar her nefeste, her solukta ve her anda nefsin biricikliğinin tam bilincinde olarak yaşarlar. İbnül Vakt olmak, zamanı emanet görmektir. Bu yüzden insan zamanın kıymetini bilmeli, onu iyi yönetmelidir. Bugün batıdan time management adıyla hayatımıza giren kavram, zaman yönetiminin önemine işaret etmektedir. Zamanı planlı yaşamak, her şeyi vaktinde yapmak demektir. İbnül Vakt olmak, zamanı o vakit için en değerli şeyle geçirmektir. Mevlana, İbnül Vakt olmayı şöyle bir hikaye ile anlatır. İhsan sahibi bir zengin, etrafındakilere paralar dağıtırmış. Bir gün bir veliye, ''Sultanım, size bugün bir kuruş mu vereyim yoksa yarın 3 kuruş mu versem?'' diye sormuş. O Allah dostu, İbnül Vakt da demiş ki, ''Dün yarım kuruş verseydin, bugün vereceğin 1 kuruştan da yarın vermeyi düşündüğün 3 kuruştan da değerliydi. Beni daha çok memnun edecekti.'' Ardından da ilave etmiş. ''Peşin tokat veresiye bağıştan iyidir. İşte suratım. Vur silleyi. Silleyi vuran sen olduktan sonra ben de başım da onun sarhoşudur. Ancak aklını başına al da şu içinde bulunduğun anın kıymetini bil.'' demiş. İnsan bu dünyada ne kazanacaksa sıhhat ve değerlendireceği boş zamanla kazanacaktır. Kazansız, heder edilen her an ömür sermayesinden bir ziyan ve hüsrandır. Bu yüzden nefesler çok kıymetlidir. Alınıp verilen her nefes insanın ebedi hayatı için kâr ya da zarardır. Özellikle son nefes, hüsn-i hatime çok önemlidir. Çünkü İtibar son nefesidir. Belki de ömür sermayesinin tek amacı son nefesi kurtarmaktır. Bunun yolu da her nefesi son nefes bilinciyle yaşamak, zamanı imanla kuşanmak ve İbnül Vakt olmaktır. Allah Resulü'nün her namazı son namaz gibi kılmayı emreden hadis-i şerifi aslında bu mesajı vermektedir. İnsan zamanı ne kadar iman ve ibadet bilinciyle kuşanabilirse son nefes için o kadar tedbir almış sayılır. Çünkü Allah Resulü, "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz." buyurmaktadır. İçinde bulunulan an en kıymetli zamandır. Çünkü an geçmişle geleceğin kesişme noktasıdır. Değerli olan da o noktadır. Geçen geçmiş, gelecek ise meçhuldür. Nitekim şair der ki, "Mazi hayal, manzarı ati henüz adem. Hal oynatır şuurumu, bilmem nedir bu dem." İnsanların en büyük meselelerinden olan insanın içinde bulunduğu anı değerlendirmesi ve İbnül Vakt olması konusunda Hazreti Mevlana da kaygılıdır. Nitekim o Mesnevi'de der ki, "Ey benim cananım, ey canımın canı, aklını başına al da iyi değerlendir anı." İmam Şafii Hazretlerinin, "Zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Nefsin en büyük düşmanındır. Sen onu hayırla meşgul etmezsen o seni şerle meşgul eder." sözü aslında zamanı yönetmenin nefsin tuzağına düşmemek için önemli olduğuna dikkat çekiyor. Nefs, kötülüğü emreden özelliği sebebiyle insana sürekli tuzak kurmaktadır. Akıp giden zaman nefsin kurduğu tuzaklarla doludur. Zamanı kuşanma, medeniyetimizde İbnül Vakt olarak adlandırılmıştır. Müslümanların zamana riayet konusundaki gevşekliklerini sorgulayan şu olay, bu konuda iyi düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Bir Almanca kursunda Alman hoca, içlerinde Türklerin de bulunduğu kursiyerlere derse ciddiyetle davranmalarını sağlamak için bir takım müeyyideler uygular. Bu müeyyidelerin en dikkat çekici olanı, haftalık olarak geç kaldıkları süre kadar öğrencilerini sınıfta tutarak ders yapmaktır. Çoğunluğunu iş sahibi kişilerin teşkil ettiği kursiyerler bu uygulamadan ve verilen cezalardan hiç de hoşnut değillerdir. Çünkü zaten zaman içinde zaman bulmaya çalışarak kursa katıldıklarını düşünmektedirler. Alman hoca ise onları yaptıkları işi ciddiye almadıkları konusunda uyarmak istemektedir. Bu sebeple der ki, "Siz acil işlerinize önem verseniz benden bu cezanın kaldırılmasını istemezdiniz. Ben size Almanya'daki tren tarifelerini göstersem ve her birinin küsuratlı dakikalarda kalktıklarını müşahede etseniz bana ne olacak gavur aklı diyecektiniz muhtemelen. Oysa biz zamanı kullanmayı siz Müslümanlardan öğrendik. Çünkü sizin ibadetlerinizde yer değil zaman önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardır. Vakit ibadetin ön şartıdır. Üstelik ibadet saatleriniz de bizim tren saatleri gibi her gün değişir ve küsuratlıdır. 6.59, 13.01 gibi. Bugünkü sabah namazının vaktiyle yarınki 1-2 dakika değişmektedir. Sadece namaz değil, oruç da böyle ince hesaba dayanan bir zaman ayarı ile her gün değişir. Her gün değişen zamana uymak durumunda olan Müslümanlar, zamanın kıymetini değerlendirmek için hazırlıklı olmalı değil midir? Alman hoca böylece talebelerine farkında olmadıkları bir gerçeği öğretmişti. Zaman, Allah'ın üzerimizdeki büyük nimetlerinden biridir. Ölçüsüzlükler içerisinde geçirilen zamanlarda suçlu olan zaman değil, onu hoyratça tüketenlerdir. Mümine düşen görev, zaman hazinesinin farkına varıp, zamanın süreli ve sınırlı imkanlarını en iyi biçimde değerlendirmek, zamanı bir emanet görmek ve anı yaşayıp İbnül Vakt olmaktır. Hayatın her anını, an bu andır, dem bu demdir diye yaşayabilmektir. Sırada Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'la zaman kavramı üzerine yapılmış bir mülakat yer alıyor. Dinleyelim bakalım kendisine neler sorulmuş, nasıl cevaplar alınmış. İrfan geleneğimizde zaman kavramını değerlendirebilir misiniz? İrfani geleneğin zamana bakışı ontolojiktir. Kur'an'daki biz her şeyi tabaka tabaka yarattık, biz bir şeyi bir şeyin üzerine takdir ettik gibi ayetlerden yola çıkılarak varlıkta zuhura gelmiş her şeyin tek boyutlu, yekpare olmayıp çok katmanlı, mertebeli bir yapıda olduğu olmazsa olmaz şart olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak da varlık eğer mertebeli ise, buna eski tabirle meratibil vücut, varlığın mertebeleri denir, en yukarıdan en aşağıya kadar her bir mertebe bir üst mertebeye tabi olunca mertebeler arasında bir hiyerarşi oluşur. Mertebeler birbirinden farklı ama aralarında alt-üst ilişkisi bulunmakta. Yani hiçbiri birbirinden kopuk, bağımsız değil. Adeta insan omurgasındaki diskler gibi. Âlemde her şey mertebeli yaratılmıştır. Bir ben vardır bende, benden içe ruh. Benler vardır benim içerisinde. Benim en üst benim ise onu tanıyan, bilen, gören, ben senin Rabbin değil miyim denildiği zaman eyvallah demiş olan ben. Benim bütün hayat mücadelem, o benin içindeki birinci beni elde edebilmemdir aslında. Yedinci beni altıncı benle tanıştıracağım, altıncı beni beşinci benle tanıştıracağım, nihayet ikinci ben birinci beni tanıyacak. Bu bizde meknuz, bize zaten verilmiş bir şey. Çünkü kalu bela demişiz bir kere. demişiz ama hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Bizden istenilen şey yeni bir sayfa açmak değil, sadece hatırlamaya çalışmak, zaten var olanı bulup açığa çıkarmaktır. Allah-u Teala'nın kainatı yaratması, Allah 6 günde yarattı, 7. gün istiva etti, bir süreci ifade eder. Süreçle beraber bir oluşum başlar. Madde tohumu o sürecin içinde evrilir. Bunu bir bebeğin anne karnındaki ilk oluşumundan 9 ay sonra yeryüzüne çıkış sürecine benzetebilirsiniz. Alemin doğuşu da aynı bu şekildedir. Önce bir tohum, yavaş yavaş serpilmesi, teşekkül dönemi ve teşekkül döneminden sonra müşahhaslaşması. İşte nasıl her varlıkta bir meratip varsa, her şey onun ruhundan yaratılmışsa, her şeyin içine o kendi ruhunu üflemişse, o zaman bu oluşumun olduğu cereyan ettiği hale, daha mekan yokken ki hale dehr diyoruz, an diyoruz. Ve bu şekilde bir süreç, bir kronoloji başlamış oluyor. Dehr suresinde, öyle zaman geçti ki insan adı anılan bir varlık değildi derken bu süreç mi kastediliyor? Evet, insan daha yaratılış planına çıkmamış. Daha sahnede yok insan. Allah insanı yaratmayı diledi, kendi ruhundan üfledi. Ve nefahtu fihi min ruhi. Sonra insan idrak etmeye başladı. Dolayısıyla insanın kendini bulması aslında Allah'ın ona üflediği ruhu bulması demektir. Sufi gelenekte zaman tek bir andan mı ibarettir? Allah el evvel ve el ahir ise öyledir. Geçmiş zamanlarda kuyruğunu yakalamış yılan sembolüyle anlatılırdı zamanın tek bir an olduğu. Çünkü o an çıkışın, başlangıcın ve sonun aynı noktada olduğu yerdir. Yaratılmış her şeyin vücuda gelmeden evvel, hilkat öncesi denilen bir ilk hali vardır. Her şey ondan çıkmıştır ve her şey ona geri dönecektir. Allah'ın asr, duha, gündüz, gece gibi zamani mefhumlar üzerine kasem etmesi, zamanın kökeninin o olduğuna işaret eder. Yani zaman kavramı kutsala aittir. Hazreti Peygamber de ana, dehre, zamana sövmeyin çünkü o Allah'tır der. Allah Teala'nın evvel ve ahir olması, geçmişi de geleceği de bilmesi aslında zamansızlığı anlatır. Çünkü zamanın sahibi O'dur. Zaman yaratılmış bir olaydır. Zaman üstünlüğü elde edenler geleceği de bilebilirler. Geleceği bilmeleri başkalarının gözünde bir keramet, bir mucize olarak görülür. Bundan 2 saat sonrasını görüyor olmak onlar için basit bir şeydir. Ama bilmeyenler içinse büyük bir olaydır. İlim bir noktadır. Bu noktayı cahiller çoğalttı, diyor Hazreti Ali. Çokluğun, çoğaltmanın, kaynaktan uzaklaşma olduğunu bilmeyene cahil denir. Alim, her şeyin, kesretin tek bir olandan çıkmış olduğunu görene denir. Ariflerin yaklaşımı ile izafiyet teorisi ve son zamanların kuantum zaman anlayışı arasında paralellikler vardır. Her şey bir andan ibarettir. Tıpkı maddenin izafi olması gibi zaman da izafidir. Nasıl ilim aslında bir noktaysa, süre kavramının da en küçük birimi modern ilmin mikro salise dediği kavramdır. Ona tasavvufta an denilmektedir. An ile dem arasında bir irtibat vardır. Dem bu dem, an bu andır. Başka an yoktur. Anın açılımı saliseyi doğurur, o saniyeyi doğurur, saniyenin yavaşlatılmış hali dakikayı meydana getirir. Buradan saat ortaya çıkar. Saatler güne döner. Zamanın bu şekilde hızlandırılmasıyla gün, hafta, ay, mevsim, yıl ve asır, sonra çağlar ortaya çıkar. Bugünkü kronolojiye göre dünyanın 14 milyar sene önce oluştuğu söyleniyor. Bunun öncesi de var aslında. Bütün bunlar birbirinin içinde bir anın, momentum açılımlarıdır. An yayılmaktadır. Kuantum zaman bilimi üzerine çalışanlar bunu balon üzerinde bir nokta olarak tarif ederler. Balon sönük haldeyken mürekkepli kalemle üzerine bir nokta koyarsanız şişirmeye başladığınız zaman o noktada büyür. Ne kadar üflerseniz o noktada o kadar büyür. Küçücük bir noktayken büyük bir daire haline gelir. Zamanın yayılması kavramı böyle ele alınıyor. İbnül Vakt olmak kavramını nasıl açıklarsınız? İbnül Vakt hala sükuna, makama ermemiş hal sahiplerinin hali, yolda olmanın, dönüşümlerde olmanın hali, sıradan, sufi olmayanın, yolda olmayanın dönüşümleriyle karıştırmamak lazım. Kainatta her şey dönüşüm içerisinde fakat dönüşümünü adeta askeri disipline tabi tutana sufi denir. Ama bu kaotik yapıda neyin nereden geldiği belli olmayan bir dönüşümse kişinin önce o anarşik yapıdan kurtulması ve inkılaplarını bir sisteme tabi kılması gerekiyor. İbnül Vakt dönüşüyor, dönüşüm bitmedi ama dikeyleşti. Yani afaktan enfüse geçti. Sufinin arayışı önce yeryüzünde İbnül Vakt olarak başlar. İnkılap ve kalp aynı kökten gelirler. Kalp dönüşümler yeridir. Film karelerinde canlı hareket ediyor gibi gördüğümüz durumu yavaşlattığımızda aslında hepsinin bir kare olduğunu idrak ediyoruz. Hazreti Mevlana bu durumla ilgili bayrağın üstündeki aslan benzetmesi yapıyor. Sen aslanım diyorsun ama sen aslında bayrağın üstündeki aslansın diyor. Bayrağın üzerine yapıştırılan aslan resmi var ya, o rüzgar estikçe hareket eden bir aslan diyor. Zamanla mekan arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Netice olarak varlıkta zuhura gelen her şeyin cisimsel bir bedene kavuşması, bir pişme veya mayalanma süreci iktiza ettiği için ister istemez varlıkta zuhura gelen her şey zamanidir, zamana bağlıdır. Ondan dolayı zamanla mekan birbiriyle etle tırnak gibidir. Hatta zaman mekanın ruhudur. Bundan dolayı zamana sövmeyin. Çünkü zaman odur. Dehr odur. Çünkü mekan kabuktur. Kabuk ruhun kabuğudur. Zamanın içerisinde evrildikçe o kabuklaşır ve cisim meydana gelir. Bizim de nefsimiz meydana gelir. Ruh asıldır. Kabuklaşmış hali nefstir. Onu arındırırsan ruhlaştırırsın yeniden. Ruh münkir değildir. Ruh mümindir. Ateistin ruhu da mümindir ama ateistin nefsi münkirdir. Eğer onu tedavi edebilirsen, kendi içindeki ruhunu cilalayabilirsen o zaten görecektir kaynağını. Çünkü ondan gelir. Zamanın felsefesi, zamanın ruhu canlıdır. Tasavvufi açıdan, irfani zaman teorisine göre canlıdır. Bunun yani bu düşüncenin somut misali de, irfan geleneğinde bazı mübarek saatler ve aylar canlı olarak tasvir edilir. Mesela, Ramazan geldi denir. Ramazan böyle insan olarak şekle bürünerek gelir. Bu yüzden Ramazan-ı Şerif, Şaban-ı Şerif denir. Buna antropomorfizm denir. Kuantum fiziğinin zaman anlayışının bizim gelenekteki göreceli zaman kavramına uygunluğunu biraz açar mısınız? Zaman izafi, mutlak zaman anlamı yok. Bugün kuantumun vardığı nokta şudur. Var dediğin şey, sen var dediğin için vardır. Aslında yoktur. Bugün okullarda fizik derslerinde maddenin aslı nedir sorusunun cevabı enerjidir. Maddeyi hızlandırırsanız enerji, enerjiyi hızlandırırsanız ışık açığa çıkar. Cümleyi tersten okuyalım. Işığı yavaşlatırsanız enerji, enerjiyi yavaşlatırsanız madde açığa çıkar. O zaman Allahun nuru semavati vel ard ayetinden başka bir şey değildir bu. Madde diye bir şey yok. O nur çekildiği anda madde çöker. Maddenin varlığı yoktur. O açıdan sen yoksun, var olan sadece O'dur. Onunla beraber varsan varsın. İbni Arabi diyor ki, ben yokum. Ben hiç var olmadım ki yok olmaktan korkayım. Çok enteresan bir cümledir bu. Şöyle tarif edeyim. Şimdi bakın, bu bir kalem. Kalemi dairesel olarak hareket ettiriyorum. Yavaş hareketlerini izleyebiliyorsun. Şimdi hızlandırıyorum. Çok hızlandırabilirsem eğer kalemi duruyor gibi görürsünüz. Hak Teâlâ'nın tecellisi o kadar seri ki maddeyi siz nefesi rahmana yavaşlatın, ortada sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Derslerimde öğrencilerime çok sık verdiğim bir örnektir. Burayı karanlık bir oda düşünün. Zifiri karanlık. Siz beni görmüyorsunuz, ben de sizi görmüyorum. Elime bir sigara alıyorum. Sigarayı yakıyorum. Ve size tutuyorum, diyorum ki, elimde ne görüyorsunuz? Kırmızı bir nokta. Sonra bir ip bağlıyorum sigaraya. Karanlık olduğu için siz benim elimi ve ipi görmüyorsunuz. Başlıyorum o ipi sallamaya. Sarkaç şeklinde yavaşça sallıyorum ve soruyorum. Şimdi ne görüyorsunuz? Bir yarım daire, bir hilal. Hızlanıyorum, öyle hızlanıyorum ki gördüğünüz şey artık kırmızı bir çember. Sigara döndükçe daha çok alevlenir, net şekilde bir çember görünür. Bir çemberin meydana gelmesi için en az 360 nokta bir araya gelmesi lazım ki çember oluşsun. Yani ben elimde 360 sigara yan yana tutmam lazım ki size bir çemberdir diyeyim. Oysa elimde kaç sigara var? Bir. Vahdet-i vücut budur işte. Varlık bir tanedir. Onun tecellisinden diğerleri varmış gibi gözükmektedir. O olmaz ise diğerleri de çöker gider. O var, ben de varım cümlesi tasavvuf akaidine göre şirktir. Ben de varım, ben mümkün varlığım, o mutlak varlık cümlesi hikaye. İbni Arabi diyor ki, yalnız Allah var. Varlığı ona verenler var olmaya başlarlar. Varlığım yokluğumdadır, diyor İbni Arabi. Bu paradoksu iyi anlamak lazım. Ebu Süleyman Darani, tasavvuf nedir sorusuna zamanın ilmini bilmektir cevabını vermiş. O halde zamanın ilmiyle kastedilen nedir? Kainatta her şey dönüşüm içerisindedir. Sufinin arayışı önce İbnül Vakt, vaktin çocuğu olarak başlar. Sükûna ermiş değildir. Dönüşümler, değişimler geçirir. İbnül Vakt hala sükûna, makama ermemiş hal sahiplerinin hali, yolda olmanın, dönüşümlerde olmanın halidir. Bu dönüşüm, Hazreti Mevlana'nın dile getirdiği gibi bir tür pişme sürecidir. Bazı sufilere göre işin lezzeti de bu pişmededir. Niyazi Mısri diyor ki, İbnül Vaktem, ben Ebul Vakt olmazem, Abdi Mahsım ben, tasarruf bilmezem. Yani ben vaktin çocuğuyum, vaktin sahibi değilim. Mutlak bir kulum, mutlak bir kulluk içerisindeyim. Kamillerin tasarruf dediği kudret bende yok. Kişi seyri sülukunda bir yerden sonra artık makam sahibi olur. Artık zamandan, halden, hale geçmekten kurtulmuş, ebul vaktlik, zamanın babası, sahibi boyutuna geçmiştir. Zamanın ilmine vakıf olmuş ve zamansızlığı yakalamıştır. Zamanın öncesini ve sonrasını görmektedir. Tayyi zaman ve tayyi mekan edebilmektedir. Bir andır onlar için zaman. İşte ona anı daim denir. Ebul vakt olmak, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaktır. Çünkü zamansızlık sadece Allah'a aittir. Son olarak, geçmiş zamanlara ve bu minvalde geleneğe ve modernliğe bakışımız nasıl olmalı? Manadan uzak modern zamanlarda kendimizi nasıl bulacağız? Geleneğe sarılarak bulacağız. Bizim zengin bir irfan geleneğimiz var. Gelenek demek geçmişte kalmış örfler, adetler değildir. Gelenek demek sünnetullah demektir, adetullah demektir. Büyük G ile yazılır. Ben kendimi antimodernist olarak tanımlarım. Modernin karşıtı değilim gördüğünüz gibi. Telefonum var, uçağa biniyorum, modern hayatı yaşıyorum. Ama modernist düşünceye, modernizme karşıyım. Gelenekselciyim derken zihniyet düşünce tarzı itibarıyla öyleyim. An filan diye silsileye tabi olarak gelen bir düşünce şeceresi vardır. Bizim geleneğimiz bu topraklarda. İslam geleneği 1400 yıllıktır ama bizim bu topraklarda tecrübemiz 1071 ile başlar. Hatasıyla, sevabıyla bir takım darbeler yediyse de Allah'ın izniyle sürüyor. Gelenekten kastım budur. Vesselam.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi de atmosfer ve uzay fiziği uzmanı Taşkın Tuna'nın Zaman Mekan Beraberliği başlıklı makalesine kulak veriyoruz. Zaman sadece felsefecilerin, ilahiyatçıların değil aynı zamanda fizikçilerin de konusu olmaya devam ediyor. Zamanı tanımlamak için her şeyden önce mekanı, uzayı ve dolayısıyla evrenin sahip olduğu boyutları iyi anlamak gerekiyor. İçinde yaşadığımız fizik alemde mekan üç boyutlu olarak değerlendirilir. En, x, boy, y ve yükseklik, z. Einstein, 1905 yılında ortaya attığı özel relativite kuramı ile bu üç boyuta zamanı da, t'yi de ekleyerek kainat düzleminde yerini alan her nesnenin konum bağlamında ancak dört boyutla belirtileceğini ileri sürerek uzay fiziğinde yepyeni bir çığır açmıştır. Einstein'dan sonra konu fizikçilerce derinliğine incelenmiş, özellikle Big Bang, yaratılış sürecinde yalnız maddenin, atom altı parçacıkların değil, aynı zamanda enerjinin, boyutların, fiziksel sabitlerin ve zamanın da yaratılmış olduğu gerçeği bilim çevrelerince tartışmasız kabul görmüştür. Son zamanlarda sürdürülen bir seri araştırmalar, yeryüzünde hayatın oluşmasının ve sürdürülmesinin ancak ve ancak uzay-zaman beraberliğinde mümkün olabileceğini açığa çıkarmış ve bu görüş, İleri derecede yazılmış kozmoloji kitaplarında, bilimsel dergilerde ve kongrelerde özenle vurgulanmıştır. Zaman, evrenin başlangıcı olan 14 milyar yıldan beri mikro ve makro kozmosu tasarrufu altına alarak, mükemmel bir ahenkle doğa düzleminde yer alan tüm nesnelerin hareket ve değişimlerini, geçmişten geleceğe doğru akan bir zaman oku ile düzenler. Varlık sahasında fizikçilerin ifade ettikleri ilginç bir özelliğin altını çizmek gerekiyor. Uzmanlara göre evrenimizde üç türlü zaman oku vardır. Birincisi kozmolojik zaman, ikincisi termodinamik zaman ve üçüncüsü de psikolojik zaman okudur. Her üç ok, anlaşılması güç bir uyumla daima geçmişten geleceğe doğru yönelmiştir. Kozmolojik zaman oku, evrenin ilk bebeklik durumunda son derece yoğun minnacık bir yumağın aniden uzay boyutlarına hızla şişerek taşmasıyla başlayan ve zamanımıza kadar gelen bir genişlemenin akıl sınırlarını zorlayan gerçeğinin basit bir tezahürüdür. Uzayın her saniye aralığında şişmesi, 1930'lu yıllardan beri yüzlerce kez teste tabi tutulmuş ve açığa çıkan bulgular, özellikle son yıllarda fırlatılan uyduları aracılığıyla elde edilen verilerle örtüşerek, en ufak bir şüpheye yer vermeden tüm bilim çevrelerince onaylanmıştır. Evrenin ilk ortaya çıktığı zaman aralığı 10-43 saniyedir. 0 virgülden sonra 42 adet 0 ve 1. Yani 1 saniyenin milyonda birinin milyonda birinin milyonda birinin milyonda birinin milyonda birinin milyonda birinin milyonda birinin onda biri kadar minicik bir zaman kırıntısı. İşte bu minicik zaman aralığında ilk madde yoğunluğu 1094 gram taksim santimetre küpken, şimdiki evrenimizin yoğunluğu genişleyen evren kuramına göre 10-26 gram taksim santimetre küp değerine düşmüş ve böylece geçmişten geleceğe doğru akan kozmolojik zaman oku tahakkuk etmiştir. Bütün bu kemiyetlere Planck değerleri adını veren fizikçiler, termodinamik zaman okunu da gündeme taşımışlar ve 10-43 saniyedeki ilk sıcaklığın 1032 değerinde olduğunu keşfetmişler ve bu muazzam enerjinin evrenin genişlemesiyle birlikte zamanla azaldığını ve şimdiki sıcaklığın da -270 dereceye düştüğünü bulmuşlardır. Böylece kozmosun bütün parametrelerinin geçmişten geleceğe doğru akış göstermesi bize termodinamik zaman okunun kozmolojik zaman oku ile nasıl mükemmel bir uyum içinde tasarlandığını gösterir. Psikolojik zaman oku da bizim içindir ve bize ait bir oktur. Bizler de daima geçmişi hatırlar, anı yaşar ve geleceği planlarız. Bunun sebebi, psikolojik zaman okunun yön değeriyle kozmostaki iki ok istikametinin paralellik göstermesidir. Zaten aksini düşünmek, nedensellik, illiyet sebebiyle mümkün görülmüyor. Zaman okunun daima geçmişten geleceğe doğru yönelmesi aslında ışık hızı ile sınırlıdır. Şaşılacak gibi görünse de sabit değerde olan ışık hızı, içinde bulunduğumuz bu kainat içinde her ne varsa, nerede ve nasıl görünüyorsa hepsini bu değişmeyen hız değeriyle kuşatmıştır. Hiçbir şey ışık hızına erişemez. Işık hızı yavaşlamaz, durmaz ve evrenin duvarlarını örerek herkesi ve her şeyi hapseder. Einstein denklemleri zamanın uzayın başka başka mekanlarında farklı hızlarla aktığını göstermesi, zaman-mekan beraberliğini de tekrar gündeme getiriyor. Başka bir deyişle zaman asla mekandan, uzaydan ayrılamaz. Nerede bir zaman varsa orada mutlaka mekan var olacak. Nerede bir mekan varsa orada da bir zaman var olacak ve hükmünü icra edecektir. Bu ilginç birliktelik içinde bulunduğumuz kesret aleminin izafi, göreceli değerlerle örüldüğünü açıkça sergiler. Uzayda ne kadar ileri gidersek zamanda da o kadar geri gideceğimiz, uzay-zaman beraberliğinin en çarpıcı ve şaşırtıcı bir diğer özelliğini de yansıtır. Semanın uçsuz bucaksız köşelerinde parıldayan yıldızları gözlemlediğimizde, onların gerçek görüntüsünden ziyade geçmişteki görüntülerini temaşa ederiz. Onlar bizden o kadar uzaklıktadırlar ki, yayılan ışıkları yüzyıllar boyu süren bir yolculuktan sonra dünyamıza erişebilirler. Güneşten sonra bize en yakın güneş, yıldız, Alfa Centauri adını alır ve bizden 4,5 ışık yılı uzaklıktadır. Başka bir deyişle bu yıldızın ışığı bize 4,5 yılda gelir. Yıldızı şimdi izlediğimizde onun 4,5 yıl önceki halini görüyoruz demektir. Oradan bize bakan bir gözlemci olsa kendisi de bizim 4,5 yıl önceki durumumuzu görecektir. Bir ışık yılı uzaklık, ışığın bir yılda kat edeceği mesafe anlamına gelir ve bu değer 9,5 trilyon kilometredir. Burada ilginç bir soru ile karşılaşırız. Acaba bizden 1500 yıl ışık yılı uzakta olan bir yıldızdan dünyamıza bakan bir gözlemci olsa ve hassas dürbünlerini Arabistan Yarımadası'na şimdi çevirse, acaba kimi görecekti? Günlük konuşmalarımızda kullandığımız zamanın geçmesi fizik bağlamında geçerli değildir. Uzay-zaman beraberliğinde zaman akar. Uzayda ışık hızına yakın hızlarla hareket eden bir astronotun saati dünya saatine göre daha hızlı işleyecektir. Buna karşılık çekimin düşük olduğu bir mekanda ise saat daha ağır işleyecektir. Kara deliklerde olağanüstü bir çekim kuvvetinin varlığını biliyoruz. Orada zamanın çok çok yavaş aktığı belirtiliyor. İyi bilinen paradoksa göre ikiz kardeşten biri uzayda daha yavaş yaşlanırken, dünyadaki ikizi göreceli olarak daha hızlı yaşlanacaktır. İkiz kardeşten her biri 30 yaşında olsun. Biri dünyada kalırken öbürünün ışık hızının %95'i kadar bir hızla uzay yolculuğuna çıktığını kabul edelim. Astronot uzayda 10 yıl kalmış olsun. Denklemler, dünyaya dönen astronotun 10 yıl yaşlandığını, yani 40 yaşında olduğunu gösterirken, dünyadaki ikizin 32 yaş fazla yaşlandığını, 62 yaşında olduğunu açıklar. Işık hızı 300 bin kilometre saniye. Şanı yüce Kur'an'da zaman boyutunun masivada, izafi değerde olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Hac, secde, Meariç ve Bakara ayetlerinden dünya zamanına göre 1000 yıl, 50 bin yıl ve 100 yıl gibi süren bir zaman periyodunun aslında bir gün gibi gerçekleştiğini öğrenmekteyiz. Yine çok bilinen Belkıs'ın tahtının göz açıp kapanıncaya kadar bir sürede uzun mesafeden Hazreti Süleyman'a iletilmesi, mekandaki daralmanın zamanı da etkilediğini izah ve ispat eder. Doğal olarak en çarpıcı husus, Ashab-ı Kehf olarak tanımlanan birkaç gencin korunmak için mağaraya sığınmaları ve burada 309 yıl gibi bir dünya zamanı çerçevesinde uyumalarıdır. Burada gözümüze çarpan en kritik anahtar sözcük, onların sağdan sola çevrilmeleridir. Bu konu kanaatimizce mevcut koordinat sisteminin değiştirilmesi sonucunda gerçekleşmiş olmalıdır. Mağara kapısının örtülmesi veya bir köpek tarafından korunması kapalı bir sistem içinde dünyadan tecrid edilmesi anlamına gelecektir. Bu durumda zaman mekan değişikliği sonucunda gençler bir gün veya daha az bir sürede uyuduklarını idrak edeceklerdir. X, Y, Z, T değişikliği. Hepimizin bildiği gibi mutlak olan Yüce Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ancak kesret ve göreli bir alem olan varlık düzleminde hiçbir şey de Allah'tan münezzeh değildir.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.